Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri, bugün pek muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz yeniden. Allah'a hamd ederiz. Hocam hayırlı sabahlar, hoş geldiniz.
Allah razı olsun.
Efendim inşallah bugün yine muhterem Emin Saraç hocamızdan konuşmaya devam edelim istiyorum. Çünkü bir alimi konuşmak aslında bir yönüyle hepimizi konuşmak anlamına geliyor. Hayatı konuşmak anlamına geliyor. Programımızın serlevhası İslam ve hayat diye koyduk. Hayatın içinde alimin durduğu bir yer var. Ona karşı Müslümanların durduğu bir yer var. Müminlerin durduğu bir yer var. Geçenlerde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yanında Emin Saraç Hoca anılmıştı da güzel bir cümle duymuştum kendilerinden. Sarığı eğrilmedi dedi. Yani alim kimliğine leke sürülmedi dedi. Böyle güzel bir insan olarak, güzel bir alim olarak, örnek bir insan olarak yaşadı diye güzel şehadette bulundu. Hocam alimin sarığı nasıl eğilir ya da nasıl dik durur? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Emin Saraç hocamın da şahsında.
Emin Saraç hocamı konuşurken bunu konuşalım.
Evet.
Şüphesiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Buradaki mesaj, yani fiilen başındaki sarık böyle eğri durdu şeklinde değil tabii.
Elbette.
Hocam zaten günlük hayatta sarık kullanmıyordu. Yani bere daha çok kullanıyordu. Takkeli dolaşıyordu. Bu onun yalnız zaruretten dolayı, yaşadığı ülkenin şartlarından dolayıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün dersten çıkınca böyle sarığıyla, cübbesiyle mehabetli bir adam gördük Fatih Camii'nin avlusunda. Ne kadar güzel bu görüntü falan dedim. Sonra dedi ki, benim sarığım Nurattin evde bekliyor dedi.
Allah
onu Allah. Hiç olmazsa çocuklara söyledim, tabutumun üstüne bari koyun dedim dedi.
Koydular mı hocam?
Tabii. Hocamın hasreti. Bir de bu memlekette alimlerin tabutunda bir sarık oluyor. Kadınlarda
evet,
başörtüsü oluyor. Yani bir sevda idi sarık onun için. Fakat yetiştiği şartlar, yetiştiği ülke, işte tam delikanlık yıllarındaki o çetin günler onun sarık hasretiyle yaşamasına neden oldu. Ama onu tabutumun üstüne en azından koyun gibi bir hasreti vardı rahmetullahi aleyh. Tamam. Dolayısıyla hocamın sarığını konuşurken biz yani sembolik olarak onun
elbette
alim kimliğini
tabii.
konuşmuş oluyoruz. Şimdi bir alemin sarığı nasıl yamuk durur, nasıl eğrilir veya beyaz sarık nasıl lekelenir diyelim.
Evet.
Biraz daha böyle
evet,
avami ifade edelim. Sarık beyaz leke tutuyor. Bir, hoca efendi müminleri bölen biri olur. Dolayısıyla sarık eğri duruyor demektir.
Evet.
Minare eğri gibi.
Evet.
Hocamız asla ve kata hiçbir şeyde bölen olmadı. Şu konuda Müslümanları ikiye böldü denebilecek 90 senelik hayatında bir kelime yok. Mesela çok iyi Seyyid Kutup hayranı idi rahmetullahi aleyhime. Kitabını, tefsirini Türkçe'ye kazandıranlardan oldu. Ama kutupçu olmadı hiçbir zaman.
Hmm.
Kutupçunun kutubu olmadı.
Güzel.
Dolayısıyla Müslümanlar onu Seyyid Kutup'un adamı gibi
görmediler.
Halbuki Seyyid Kutup'u Türkiye'ye kazandırdı. Kazandıranlardan biri
oldu. Seveni olarak gördü değil mi hocam?
Seveni, onun güzelliklerini aldı.
Allah,
mübalağalı gördüğü taraflarını almadı. Dolayısıyla sarık bükülmedi.
Bükülmedi.
O mehabetiyle, heyecanıyla durdu sarık. Bir. İki, sarığı nasıl bölünüyor ya da nasıl yamuluyor bir alimin fiiliyatı ile sözleri arasında çelişki oluyor.
Evet.
Müslümanlara 10 diyor, kendisi 7 yapıyor. Mesela sünnetlere önem verin diyor, kendisi sünnet kılmıyor diyelim. Yani
evet,
alim
evet,
böyle olur diye demiyoruz bunu.
Tabii.
Böyle olunca sarık yamuluyor.
Evet.
Leke tutuyor. çok önemli.
Yani sözüyle hali tutmadığı zaman eğilmiş oluyor.
Eğilmiş oluyor. Evet. Hocamızın kimse hocamızı şöyle dedi de böyle yaptı diye tenkit etmedi. Edemedi. Evet. Edemez de biiznillahü teala örneği yok. Yani hocamız ne konuştuysa, hangi konuya girdiyse hayatında onu yaptı. Ve mesela bir örnek daha. Hocamız mal konusunda taviz veren veya nefsine yenik düşen bir hayat yaşamadı. Bankalarda hesabı olmayan birisi. Emekli maaşı olmadığı için bankada da hesabı yok. Yani hocam rahmetullahi aleyh böyle hayır işlerine bile ver bana cebime dursun görünce öğrenciye veririmden çok şuna götür diye zenginleri yönlendiren mantıklı. Bu hoca efendinin malla ilgili mesafesini çok ciddi bir şekilde korumuş olması hayatı boyunca müthiş bir tavır.
Evet.
Dolayısıyla insanın en çok itham edileceği konulardan biri mal konusu.
Doğru.
Hoca efendinin hiç böyle bir itham olmadı hayatında çünkü tutmadı. Mala yani, tutmadı.
Dünyaya karşı bir zahir bir tavrı vardı yani, değil mi?
Parayı sonra sembol alıyorsak,
evet,
hoca efendinin dünyaya karşı zühdünün en güzel örneği bu. Paradan iyi bir sembol de nerede bulacaksın zühd için bu zamanda hele. Yani hoca efendinin sarığını yamultmayan özelliklerden biri bu. Bir başka özellik, neden sarık yamulura geldiğimizde, insanın ailesi, çoluk çocuğu zıt yöne kayarlar. O da evlattır, hanımdır diye onlara meyleder. Evet. Aslında zıt yöne kaymak bir kabahat değil. Peygamberlerin hanımlarında da,
tabii,
çocuklarında da, babalarında da sorun oldu. Ama bizim çocuk işte aslında haklıydı filan. İşte ne yapalım biraz da böyle gibi bir mantıkla meyledersin. Bu sefer o dimdik duran, minare gibi duran sarığın yamulmaya başlar. Yani milletin çocuğunu yanlış yönlendirdiği için cehennemle tehdit ediyorsun. Kendine gelince hiç etki etmiyor gibi. Bu bir yanlış olur. Hoca efendinin bence sarığını dik tutması, ona hiçbir leke sürdürmemesinin en önemli işaretlerinden biri de akımların etkisinde kalmadı hoca efendi. Mesela belki onu da konuşuruz. Ciddi bir Necip Fazıl arkadaşlığı var. Necip Fazıl bir ekol, bir güzel bir şahsiyet. Allah rahmet eylesin.
Yani
Necip Fazıl'ın etkisinde kalmadı ama. Yani onu bir dava arkadaşı olarak gördüm. Kim bilir ne yedi içtiler beraber. Ama Necip Fazıl'ın itham edileceği konular onda itham edilmedi.
Evet.
Yani varsa eğer, illa öyle vardır manasında demiyorum. Biz ölülerimizi güzelle konuşuyoruz. Kaldı gidecek Fazıl gibi yani bir gençlikte bir bereketi olan bir, tabii, zatı konuşuyoruz şu anda. Yani arkadaşlarının rengini almadı.
Güzel.
Arkadaşların rengini değil, kendi rengini muhafaza etti. Ama arkadaşlıkları da çok ciddi sürdü.
Evet.
Mesela Necip Fazıl'la ilgili onlarca kere sohbet açmıştır bize. Mesela Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun,
evet, evet,
rahmetullahi aleyh, kitaplarını nasıl başlıklandırdığını anlatmıştı.
Hocam mı başlıklandırmış onları?
Tabii. Yani mesela işte mezhepler konusu işlenirken, bu fırkalar konusu işlenirken, mesela ölüm daha güzeldi diye Davutoğlu'nun, evet, bir kitabı var, onu hatırlıyorum. Buna başlık koy, hoca böyle olmaz demiş. Ölüm daha beterdi diye Necip Fazıl'ın cümlesiymiş. Ama hocamız mesela Necip Fazıl'la ilgili onlarca hatırasını dinledik. Mesela Necip Fazıl gazete çıkarır, buna verirmiş gazeteleri. Gazetelerin katlanmamış olduğu için nasıl katlanacağını matbaacı bunları öğretmiş. Tarağını çıkarıp böyle tarakla gazeteyi böyle katlayıp ikiye sürdüğünü, böyle tarağını çıkarıp tarif etti var bize. Ama onunla 10 sene otursan Necip Fazıl'ın etkisini görmüyorsun üstünde. Yani sana hissettirmiyor onu. Bir dava arkadaşı. Mesela siyasetçilerle oturuyor.
Evet.
Ciddi, derin siyaset adamlarıyla oturuyor. Mesela ben 9 sene fiilen hocamızın dersine katıldık. açıkça şu siyaseti destekleyin, şu mitinge gidin ifadesini böyle baba nasihati gibi de olsa, değil bir hoca evet. emri, baba nasihati gibi de olsa kulağımıza akıtmadı. Ama muhabbet esnasında onun siyasetteki filan şahsı sevdiğini çok iyi anlıyorsun. Yönlendirmiyor seni.
Yönlendirmiyor.
Sonra o siyasetçinin bir yanlışı mesela çıkacak olsa hoca efendinin sarığı lekelenmiyor bundan.
Tabii. Bu onun ardına düşmek yerine belki ona yön gösteren bir büyük, bir
yön gösterebildiği kadar gösteriyor.
Gösteriyor.
Gösteremese de mümin kardeş olarak onunla yaşıyor. Yani ben çok hoca efendiyle oturdum kalktım. Bu kadar bariz bir beyefendi ağırlığıyla siyasetçinin, öbür alimlerin, tarikat erbabının, zengin iş adamlarının
evet.
etkisinde kalmamış az gördüm. Mesela bunun en güzel ölçümlerinden biri hoca efendinin bizim bildiğimiz onlarca zengin arkadaşı vardı. Hem de öyle sıradan bir işte 500 lira zekat verecek düzeydeki zenginler değil yani. Türkiye'nin ağır zengin adamlarıyla mesela akşam beni filanca yemeğe götürdü diye anlatırdı. İşte sizi getirmedim, işte çağırma. Böyle güzel espriler de yapardı. Yani normalde etkilenir insan
tabii.
zenginin tavrından, över onu, öyle değil.
Evet.
Orada cevabını verir, yemeğini yer, saygın bir şekilde lütufta, mücamelede bulunur, bitti. Hoca efendinin etkilenmesi yok. Burada bir konu daha, sarığını yamuk tutmamış konulardan biri, kiminle ne konuşacağını bilen bir konuşma yapardı. Mesela tartışma gerektirecek bir konuda hoca efendi, mesela İmam Hatip öğretmenleri gelirdi ziyaretlerine, bazen derse otururlardı. Orada namazda onu görünce elini öpmek isterlerdi. İşte hele Tokat'tan, Yozgat'tan, oralardan geldi mi bir kısmı hemşerisi, oradaki bir türbenin, bir alimin, bir meşrebin bir zatını hemen sorar, tanıyor musun onu diye. Fakat onların böyle basit çıkışları olurdu. İşte filanca dedi ki gibi şey, o gündemi hiçbir zaman onun lisanıyla devam ettirmezdi hoca efendi. Hoca efendi mesela muhabbet ediyoruz. Ben örneklendiriyorum,
evet,
bir şahsı
tabii,
kastetmiyorum.
Tabii.
Çünkü bu sözümüzü dinliyor olabilir o şahıs. Yani zannederim anlar şimdi. Hoca efendiyi seviyordu. Muhabbet ettik, ettiler onlar, biz dinledik. Sonra o zat kaba bir şekilde dedi ki, siz dedi filanca siyasetçiye çok dua ediyorsunuz, arkadaşlar size üzülüyor gibi bir cümle. Biraz daha da kaba bir şekilde bunu söyledi. Hatta biz müdahale edip ceketinden asılmak istedik. Hoca efendi o tatlı muhabbeti bıraktı. Biz sizin gibi hazır büyümedik dedi.
Ya.
Biz neler çektik dedi. Bugünleri bedava buldunuz, konuşuyorsunuz dedi. O da birden şok oldu. O konu kapandı. Mesela ben işte şunun için destekliyorum da, dua ediyorum da gibi bir onun düzeyine girmedi. Girseydi o zat geldiği yere döndüğünde Emir Sarhoş Hoca'nın haddini bildirdim diyecekti. Bu bir sarık eğilmesi işte.
Doğru.
Sarık kirlenmesi. Allah yani, hocamıza rahmet etsin.
Yani hatırı gözetmek ama hatırı kıracağım diye de hakikatten vazgeçmemek
yok,
gibi bir duruş.
Yok. Hoca efendi alim, vakur, narin. Narin, nazik ama asla ve kata sarığını dediğimiz gibi bükmeyen birisi. Kendisi de bükülmeyen bir zat. Söz söylenecekse medeni, nazik bir şekilde bu sözü söyleyen. İçine gömen birisi değil.
Değil.
Doğru. İçine gömen birisi değil. Bu sebeple Rabbim ona rahmetler etsin.
Amin, amin.
Taklidi zor bir örnek olarak gitti. Yani şimdi ben mesela yıllarca dizinin dibinde durmuş birisi olarak taklit etmeye bile cesaretim yok. Yani aynısını yapmak bir kenara, özenmiyorum bile öyle yapmaya. Olmayacağı belli bir şey. Tutmaz bende diye düşünüyorum. Yani içimizdeki sevdadan ecir kazanırız
hocam,
inşallah.
Hocam doğrusu bu izahlarınızda şöyle bir şey gönlüme düştü. Sarığın eğilmemesinin arka planında tabii kavi bir iman var. Ayrıca bir de Allah'tan başkasına boyun eğmemek gibi bir kulluk şuuru. Belki bir de şey hatırıma geldi. Alimdeki istigna. Yani tamam, kulun Allah'a karşı mustani duruşu küstahlık. O güzel değil. Ama mahlukata karşı da böyle ki mustani duruş, ondaki o vakar halini, o Allahu alem dik duruşu sağlamış.
Aynen değil öyle. Değil müstekbir değil.
Evet.
Müstani ama.
Evet, müstani.
Müstekbir değil. Çok mesela biz oğluyla beraber Mekke'de aynı odada kalıyorduk. Geldiğinde direkt oğluna da uğruyordu. Hediyeler getiriyordu filan. Yani oradaki bizim yer sofraları gazeteden ibaretti. Yani gazetenin üzerinde sofra diye bir şey yok. O bizimle oturur, muhabbet eder. Yani müstağniliği müstekbir olmadan yaptığı bir şeydi.
Bu incelik çok güzel oldu hocam. Doğrusu yani, hakikaten bazen müstağni olacağım derken müstekbir olabiliyorsunuz.
Yani biz talebeler olarak mesela derse girmeden latifeler yapardık birbirimize. Ahmet Hamdi Hoca ile şakalaşırdık. Tak o konuyu yakaladığında çok tatlı bir hatıra bu. Şakamızın üçüncü kişisi olurdu. Yani halbuki biraz sonra Buhari okuyacağız. Yani bizimki belki suyu edep orada. Onun yanında böyle konuşmak ama toleransı o gösteriyor. Bir önceki derste muhabbetimiz buydu.
Evet.
Mesela işte hocam Ahmet şunu yapmamış. Ben dediğimde niye yapmadın? Üslubu çok ağır
bu şekilde. Evet.
Hocam o da bunu yapmadı. Üçüncü kişi tamam sana şu ceza, sana bu ceza. Mesela bana kahvaltı cezası verelim. İşte sen bir Trabzon sofrası kur. Böyle müstani ama müstekbir değil.
Müstekbir değil.
Müstekbirlikle müstanilik bir araya gelince balla zehir karışmış gibi oluyor. Bir işe yaramıyor.
Birisi güzel ahlak, birisi çirkin ahlakın zirvesi.
Çirkin ama bu evet. Dengeyi kurmak çok önemli. Mesela çok zor. Onun hocaları, hocası olduğu onlarca şu anda Türkiye'nin saygın alimi, üniversitelerde hocası, bizim gibi böyle rahle başında duranlar inşallah. Hiçbiri onun böyle müstekbir bir eda ile işte böyle ne yapıyorsunuz çocuklar falan gibi bir eda ile hatırlıyor değildir zannediyorum.
Evet.
Hepsi nezaketiyle, narinliğiyle hatırlıyorlardır. Rahmetullahi aleyh. Bu çizgi çok zor hocam. Hem müstani kalıyorsun hem müstekbir olmuyorsun.
Olmuyorsun.
Bunu korumak çok zor bir şey.
Yani bu, hocam bu hakikaten benim için çok yeni ve güzel bir şey oldu. Prensip oldu yani. Müstekbir olmadan müstani kalabilmek zor bir şey. O da yani, kolay değil.
Zilletle kendini tepede görmek arasında güzel bir denge var.
Evet.
Yani bu dengeyi koruyabildiğin zaman işte merhametli oluyorsun.
Evet.
Sorunsuz bir Müslüman oluyorsun. Örnek oluyorsun. Allah hocamıza rahmet etsin. Amin, bunu amin. Becerdiğine dair çok çok şahidi var.
Hocam talebelerinden açılmışken hocanın mesela bir talebesi üzerinde görmek istediği öncelikleri nelerdi desek böyle bir soru size neler hatırlatır?
Şimdi bunu ona sorup talebede ne görmek istiyorsun diye bir soru hatırlamıyorum ama Kur'an-ı Kerim ezberlemek, hafız olmak onun gözünde bir dünyaydı.
Çok güzel.
Dolayısıyla ne? Hafız gördü mü bir başkaydı. Mesela babamı çok severdi. Son 10 senesinde bir kere götürdüm daha önce. Son 10 senesinde hep babana gideceğiz. Babana gideceğiz. Bir gün tesadüf oldu. Babamı Fatih'e getirmiştim. Telefon ettim. Hoca efendi evde, gittik. Hemen selamun aleyküm, aleyküm selamdan sonra çok hoş geldin, çok memnun oldum, Allah razı olsun ama bu olmadı dedi. İkimiz de hafızız ama sen hafızlık hocasısın, benim sana gelmem lazımdı dedi.
Allah Allah.
Bu Nurattin beni getirmiyor dedi. Söz verdi. Tamam hocam, gideceğiz dedim. Ondan sonra hocamın ayakları zorlandı. Babam hastalandı, annem hastalandı. İnşallah cennette buluşurlar.
İnşallah.
Yani
inşallah.
Fakat hoca efendi de bir numara hafızlıktı. Hafız hocalarına hayrandı. Onları çok severdi. İkinci olarak da Arapça düşkünüydü. Hmm. Arapça okuyor musun, ilgileniyor musun? Üçüncü olarak da uçlara kaymamış talebe isterdi.
Tam böyle işte mustakim, sırat-ı mustakim dediğimiz yani, orta yol diyelim.
Alimin kesinlikle İfrata kaymamasını istiyor. Talebelerin rahlesi başında durmasını istiyor. Kılık kıyafete de önem verirdi ama hafızlık ve Arapça ve ifrata kaymaması. Yani ilim adamısın sen, ilim adamı olarak yetiş. Mesela hoca efendilerden konuşurduk, büyük alimlerden. İşte onu ben biliyorum. O Ankara İlahiyat okumaya gittiğinde bana gelmişti. Sonra şu konuda şöyle demiş. Senin neyine gerek? Sen okusana kitaplarını filan. Yani ifrat veya marjinal diyorlar ya,
evet,
şimdi.
Evet.
Marjinal konulardan hoşlanmaz. Kendisi de girmezdi marjinal konulara zaten. Kendisindeki karakterden kaynaklanıyordu bu. Bir dördüncü özellik de talebeyi tek başına istemezdi. Bir meşrebin olacak.
Nasıl bir meşrep hocam? Bu...
Yani kendi kendine kütüphanelerde allame olmuş. Böyle talebe istemezdi.
Güzel.
Yani ne, soyun belli olsun. İlim soyu deniyor ya.
Evet.
İlmi soyun belli olsun isterdi. Evet. Bu yüzden de mesela talebe, filanca onun talebesi, ona arada bir çapraz soru sorardı. Hoca efendinin duasını almaya gidiyor musun diye. Ne yapıyor
demek
şimdi?
Ki hocasına, bir hocaya bağlılık.
Bir hocaya bağlılığı.
Güzel.
Mesela Ebu Gudde hocamızla aynı hocanın talebeleri oldukları için bir abi kardeş veya daha da ilerisiydiler. Diğer Halep'ten kim gelirse gelsin, Halep ulemasına saygısını onların üzerinde hep teşhir ederdi. Hoca Efendi'nin çok önem verdiği noktalardan birisi de bu. Bir de çoluk çocuğunu ihmal eden hocalardan ve talebelerden hoşlanmazdı. Mesela niye evleniyorsunuz erken dediğini hiç duymadım. Üstelik her evlenenin düğününe de giderdi.
Maşallah.
İlgilenirdi. Yani nikahlara giderdi. Yani bazı hoca efendiler, oğlum henüz erken, biraz daha olgunlaş öyle evlenirsin diyorlar. Belki de isabetli oluyordur, ayrı bir mesele. Ama hocam hiç ben böyle onlarca kere işte ben düğünüm var hocam evleneceğim diyene, erken oğlum daha okuyordun dediğine şahit olmadım.
Evet.
Mesela beraber düğünlere gittiğimiz oldu. Hı, tamam çok güzel. Hanımını da okut. Hanımını da okut böyle.
Allah
o da
Allah.
Okusun. Yani evliliği bir engel görmediği gibi talebelik sebebiyle evin ihmalinden de hoşlanmazdı. Mesela çok iyi tanıdığımız talebeleri vardı. Ara sıra gündem olur. Gene kavga ettiler. Hiç hoşuma gitmiyor bu çocuğun yaptığı falan diye rahatsız olurdu bundan. Ev huzuruna önem veriyordu. Bunun da zannediyorum kendisi de huzurlu bir yuvanın insanı olduğu için evi öyle kabul ediyordu.
Evet. Ev meskendi yani.
Evi mesken, huzurlu, talebelerinin de öyle olmasını ister ve teşvik ederdi. Yani Hoca Efendi'yi tekrar özetlersek hafızlık. Kur'an hafızlığı.
Evet.
Cüz okuyan hafız. Onun derdi o. Ondan sonra Arapça. Mesela teşvik ederdi. Sen ne hazırlıyorsun? Doktora ne hazırlıyorsun? Falan diye teşvik ederdi. Yani böyle modern ilimlere bir karşılığı yoktu. Asla hiç rastlamadım ben. Talebelerinin hem kısmı azamı zaten doktor ve doçentler, çoğu profesör şu anda. Ama hafızlıktan sonra yaparsan sana duası daha çok olurdu. Ben çok rastladım. Hoca Efendi'yi böyle 20 yaşından sonra görmüş. İşte onun bu teşvikinden etkilenip hafızlığa başlamış. Böyle evli barklı insanlar hafızlık yapmaya çalışmış. Hoca Efendi'ye gelip anlatırlardı. Benim de etkilenirdim bundan. Ve mesela Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye saygısı zor günlerde Kur'an-ı Kerim'i yaşattığı için bir alemdi. Yani evet. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Allah ona da rahmet eylesin, anlatırken Hoca Efendi'nin şeyi değişiyordu. Yani bir ahengi artıyordu onu anlatırken. Gönenli ile ilgili hatıraları çok değerliydi. Gönenli Mehmet Efendi. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin.
Hocam doğrusu hakikaten şu an siz anlatırken öyle güzel tasvirler oluyor ki. Siz de o anı şu an yaşıyorsunuz.
Elbette.
Biz de seyrediyoruz tatlı tatlı. Hocam hocamızın böyle işte birkaç isim zikrettiniz. Abdurrahman Gürses gibi, Necip Fazıl gibi, Ali Yakup Cenkçiler, Hoca Efendiler gibi. Bunlarla çok sıkı bir hem dostluğu hem ziyaretleşmeleri var diye. Doğrusu bugün en çok muhtaç olduğumuz belki ya da görmek istediğimiz alim insanların birbirlerine böylesi saygıları, ziyaretleri, birbirlerini takdir edebilmeleri, bunlar da gittikçe azalan edepler, azalan faziletler. Emin Sarıf hocamızın bu yönüyle ilgili hocam, lütfetseniz.
Allah hepsine rahmet etsin. Amin. Hocam. Yani onlar zamanlarının yıldızlarıydılar. Şimdi bizim zamanımızın halini yaşıyoruz. Kıyamet alametlerinden biri olarak da ulema gitgide azalıyor.
Evet.
Gidenin yeri dolmuyor. Her biri bir yıldız gibi kayıp gidiyor ne yazık ki. Rabbim bereket ve feyizlerinin nesiller üzerinde devam etmesini nasip etsin diye dua edelim. Bu büyük bir kayıp ümmet için. Şimdi Hoca Efendi zor zamanın insanı. Yani ezansız günlerin insanı. Tam Türkçe ifade. Doğru. Ezansız günlerin insanı. Kur'an-ı Kerim'i yasak şartlarda ezberlemiş bir alim. Babası bu konuda eziyet çekmiş bir alim. Arkadaşları hep eziyet var ibadet. Mesela Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile ilgili ne zaman söz açılsa belki 5-6 dersten bir tane Abdurrahman Gürses çıkardı. O zamanlarda yaşıyordu. Abdurrahman Gürses biz ilk tanıdığımız ilk derslerde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi sıhhati öyle böyle ama yaşıyordu. Hemen Menemen'den başlardı.
Menemen'de. Peki hocam seyircilerimiz için Abdurrahman Gürses kimdir? Hakikaten o Reisul Kurra Türkiye'mize neler verdi? Kısaca ya şimdi parantez tabii, cümlesiyle açarsanız iyi olur.
Maalesef tanıtmak zorundayız maalesef, değil mi? Ne yazık elbette. Ki medyatik bir yönü. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Beyazıt Camii imamlığından tekaüt olmuş diyelim. Emekli olmamıştı da tekaüt olmuştur. Ve Reisül Kurra. Şimdi aşırlarını dinlediğimiz büyük hoca efendilerin neredeyse tamamına yakını demeyeyim çünkü başka Reisül Kurra hocalarımız da var. Hepsinin hocası durumunda. Evet. Kur'an-ı Kerim'in kökünün kazılması için planlar yapıldığı zamanda Rabbimizin Kur'an yaşasın diye bir fidan olarak diktiği şahsiyetlerden birisi Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. 90'lı yıllara kadar yaşadı. 90'lı yıllarda vefat etti. Reisül Kurra demek bu ülkedeki kıraat ilmi bilen yani Kur'an-ı Kerim'i kıraat farklılıklarıyla okuyacak düzeyde büyük hafızların başı demek.
Başı demek. Evet.
Yani nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı bütün müftülerin başı. Bu da manevi bir sembol olarak ehli Kur'an'ın başı bizzat. Bugün işte filanca meşhur aşır okuyor dinliyoruz dediğimiz hoca efendinin ya hocasıdır ya hocasının hocasıdır.
Doğru.
Mesela yeni 20-25 yaşındaki hafız efendilerin hocasının hocasıdır o. Dolayısıyla yokluk yıllarının ve işkence yıllarının hafızı o. Menemen'de ki bir meşhur Menemen katliamı var tarihimizde.
Evet, ismi katliam.
Yani ismini tespit etmemize gerek yok. Ayrıntısına girmeyelim. Menemen nedeniyle Hoca Efendi de itham edilenlerden biri ama asılmayan, öldürülmeyenlerden birisi.
Evet, evet. Sadece namaz kıldırdı diye değil mi hocam? Yani oradaki dergahta bir namaz kıldırdı diye.
Yani suyunun suyu. Suyunun suyu. Ya asıllarının suçu ne ki? Bunun tabii, suçu yani. Tabii. Şimdi o oradaki dergahtakilerin sanki ne suçu var ki?
Allah demekten başka ne yapıyorlar?
Yani bir ceza vermek lazımdı. Bir yerde verdiler cezayı. Tabii. Suyunun suyu. Hoca Efendi'nin o konuyla ilgili mesela çok ben rica etmiştim. Bizi de bir götürseniz de. Menemen'i Hoca Efendi'ye bir anlattırsanız. Ne yaşadı? Çünkü bir miktar içeride de kalmış.
Evet.
Hoca Efendi. Buna kendisinin de muvaffak olamadığını, Emin Hocam Allah ayrıntılarıyla anlattıramadığını, bu Menemen şokunu Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin hala atamadığını anlatırdı. Ama ben öyle bir becerip söz almıştım. Tamam böyle bir şey olursa götüreyim seni falan dedi. Fakat nasip olmadı. Hocamız sonraları da sağlık şartları ağırlaştı Hoca Efendi'nin. Rahmetullahi aleyhime. Yani mesela Hoca Efendi Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile andığı zaman adını bir araya geldiği zaman değil ömrünün gençlik günlerinden o güne kadar olanı bir kavanozun içinde seyrediyor gibiydi. Yani Hoca Efendi Abdurrahman Gürses'te Kur'an davasını görüyordu.
Evet.
Onun bir arkadaş işte hapishanelere girmiş, idamdan dönmüş, Beyazıt Camii'nde imam. Çok küçük ayrıntılar onlar. Hoca Efendi'nin aklında Kur'an diye ne varsa Onlar birden ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gününe kadar Kur'an hangi serüvenlerden geçtiyse Abdurrahman Gürses oydu onun gözünde. Oydu, evet. Onu böyle bir dünya haritası gibi gözünde görüyordu. Hürmeti de oydu ama. Bereket duyuyordu onunla bir araya gelmekte. Yani hatıralarını çok tatlı bir şekilde anlatıyordu. Mesela Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi de aynı şeyi görüyoruz. Bir Hoca Efendi anlattığı zaman Hoca Efendi, mesela Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi'yi iki özelliğiyle hep öne çıkardı. Burada İhya-ül Ümmüddin okuttu, İhya'yı yaşattı. Allah ona rahmet etsin. Bu onun için çok büyük bir fazilet. Bir de Mısır'daki hatıraları var. Mısır orada, eksen.
Demek ki arkadaş olmuşlar.
Orada gurbet arkadaşları, evet. Zaten. Burada Hoca Efendi'nin şahsiyetinden söz ettik de siz dediniz ki ne güzel şahsiyet. Evet. Bu güzel şahsiyette yani Mustafa Sabri Efendi ile oturmanın bir görüntüsü var. Bir ton olarak Mustafa Sabri Efendi var. Bir ton olarak Zahidül Kevseri var. Başka bir ton olarak işte Seyit Kutup görmüş, Seyit Kutup var. Ve bu renk tonlarını da birbirine ezdirmiyor. Mesela eminim ki ben Kur'an-ı Kerim okuma, hafızlık konusunda Abdurrahman Gürses'in etki demeyeyim de katkısı vardır
katkısı
diyeyim.
Var, evet.
Etkiyi babadan aldı. Onu babasından başkası Kur'an'da etkileyemez hocam. Yani o babanın gece yarısı ona Kur'an okutmasının oluşturduğu 7-8 yaşındayken, evet, etkiyi başka bir yerden, bir de Übey İbni Ka'b radıyallahu anh dirilse belki o yapabilirdi o etkiyi yani. O ayrı bir konu ama katkısı var. Evet. Yani Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bir örneği çok dikkatli çekiyorum. Bir gün ders yapacaktık. O gün sabah namazına Lütfü Doğan Hoca Efendi geldi. Lütfü Doğan Hoca Efendi ile kadim gençlik arkadaşları, siyasi noktalarda birlikleri var. Ve zannediyorum Rabıtatül Alemin İslam'ının fıkıh konseyinde veya mescitler konseyinde beraberdiler Lütfü Doğan hocamla. Bir beraberlikleri var. Orada bizim 2 saat sürüyordu dersimiz asgari. Tamamını onların muhabbeti doldurdu. Hatta dikkatini çekmesin hoca efendinin diye biz kitapları kapattık. O kadar tatlı hatıralara girdiler ki belki de 20. defa aralarında konuşuyorlardır onu.
Ama ilk günkü gibi.
İlk günkü gibi. İşte filanca Gümüşhane'de bir alim var imiş. Ha, o bizim filanca hoca efendinin talebesiydi diyor. O hoca efendi niye Gümüşhane'ye hicret etti onu anlatıyorlar. Bizim için tarih diyor. Bugünkü cep telefonu imkanlarımız olsaydı kayıt etme, zannediyorum bir 50 cilt hatırat çıkarmıştım ben.
Keşke yapsaymışsınız.
Keşke yapacaksın. Koca koca kayıt cihazları, kayıt cihazını görünce hoca efendi konuşmuyor. Konuşmamak istiyor. Dikkatli konuşuyor ya da. Yani bir kenara not ettiğimiz şeyler. Evet, evet. Belki
hocam Lütfü Doğan ismi geçince de hakikaten o...
Lütfü Doğan hocamız yaşıyor.
Yaşıyor. Allah selamet versin. Allah selam da olsun kendisine. Şimdi hocam bu zevattaki bir de birbirlerine karşı o edep ve hürmet duygularının insanın dikkatini çeken bir güzellikte olduğuna
ama
şahit oluyorsun.
Ama yapay değil hocam.
Yapay değil.
Şimdi de biz yani, hürmet ediyoruz birbirimize ama yapay.
Yağcılık tarzında değil kesinlikle.
Değil asla.
Yani edep sanki elbise gibi durmuyor üzerlerinde de deri haline dönüşmüş.
Karakter,
deri gibi.
Karakterleri
yani, karakter
öyle.
Karakter olmuş.
Yani o...
Abdurrahman Gürses Hoca'da da mesela o edep güzelliği değil mi üstadım vardı. Yani görüyorduk. Lütfü Doğan Hocam dediniz bakınız. Emin Sarıç Hocam'ın zaten
onu şimdi hocam edebe ben bir not düşeceğim müsaadenizle. Evet. Emin Sarıç Hocam'da o edebi gördük. Lütfü Doğan Hocam'da Sellemullah gördük. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi gördük. Ama Abdurrahman Gürses Hoca Efendi edepte onlardan asla geri kalır bir yanı yok. Belki fazlaydı. Celalli bir adamdı.
Evet.
Celalli bir adamdı. Bir yerde çok tatlı bir hatıra bu. İkindi namazı kılınacak. Babamı mihraba geçirdiler. Arkada Emin Sarıç Hocam. Abdurrahman Gürses Hocam ve bir sürü başkaları. Babam da her zamanki gibi uzun uzun kıldı. İkindi bayağı zamm-ı süreyi uzattı. Selam verir vermez babamı öyle bir şiddetli kızdı ki Abdurrahman Gürsüz Hoca Efendi, senin arkanda idrar sorunu olanlar olabilir, bu kadar ne uzatıyorsun? Yani babam tabii boynu büküldü. Babam normalde kıldığı namazı orada da kıldırdı. Ama Emin Sarhoç Hoca Efendi teskin etti. Hoca Efendi'nin koluna girdi. Hoca Efendi'nin abdese gitmesi gerekiyordu. Yani bu dediğim de onların 85 yaşını geçti. O Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin.
Evet.
85 yaşını geçti. Belki de kaç yaşıydı hatırlamıyorum. Ama bu dediğim 91-92'lerden birine ait bir hatıra. Birinde Emin Hocam olsa böyle yapmazdı. Ya hafız çok uzattın. Onun ne usulü bu? Gürses Hoca Efendi. Mesela Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi başka bir hafızın icazet merasiminde hatırlıyorum. Fatih Cami İstanbul'da yok.
Beyazıt Camii'nde de olabilir hocam.
Beyazıt Fatih belki de yok. Beyazıt Fatih Camii diye aklımda veya Şehzadebaşı'm iyi hatırlamıyorum. Cami önemli değil. Hoca Efendi işte icazet merasiminde adettir. Eski icazetli talebeler sırayla birer aşır okurlar.
Evet.
Hoca Efendi tembih ettiği kadar sen oku sen oku. Bir hafız efendi bir aşır okudu. Sadakallahu lazim diye bitirdiği yer cehennem anlatan ayetlerden biriydi. Yani normalde işte sadakallahu lazim dedi. İşte azap ayetlerinden biriyle bitirdi aşırını. Ya camide birden bir gürültü oldu. Yani Hoca Efendi'ye bir şey oldu zannettik. Ben de böyle bir 10 metre kadar arkada duruyorum. Aynen. Yani Hoca Efendi'nin tam yanında değilim. Birden hoparlörden böyle bir ses yükselince bir şey oldu diye baktık. Şunu söyle hocam. Yahu tebşir ayeti yok mu? Sen niye bu azap ayetiyle bitirdin, umudumuzu kırdın?
Allah Allah.
Yahu çok fena hocam. Yani bir baba çocuğunu hırpalayacak, dövecek zannediyorsun. Devam ettirdi. Yani burada bir günah yok. Bir yanlış bir şey yok. Ve Hoca Efendi'nin sözü de çok güzel. Çok yani güzel. Madem aşırı okudun, cennet ayetlerinden birini oku. Müjde ayetlerinden birini oku da sadakallahu lazım öyle de diyecek. Ama celalli. Celalli.
Hocam işte o celal de nefis olmadığı için talebe de muhtemelen ona o an üzülmüştür ama kırılmamıştır.
Asla hakikaten. Evet. Yani Hoca Efendi'nin o tavrı Kur'an'ın azametinden geliyor.
Azametinden geliyor.
Müthiş, evrensel bir kural uyguluyor. Allah'ın rahmetiyle bitir okuduğun Kur'an'ı. Duatı da böyle. Yani bu hoş bir şey Hoca Efendi'nin. Ama şunu örneklendirmek istiyorum. Emin Hocam aynı tavrı gösterseydi. Mesela Emin Hocam'la yine bir açılıştaydık. Ayet-i Celili Âl-i İmran suresinin aşır okudu hafız. فَسَّجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini genelde okur hafızlar. فَسَّجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ yani orada ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye ayetler geliyor. Hafız ey Rabbimizler de bıraktı. Sadakallahu lazim dedi. Karşı sayfada da evet Allah sizin bu duanızı kabul buyurdu var. Hakikaten anlam çok bir bütün.
Bütünleşiyor.
Hoca Efendi فَسَّجَابَ لَهُمْ نَرْدَ dedi. فَسَّجَابَ لَهُمْ نَرْدَ dedi. Hafız Efendi de yaşlı başlı bir hafız efendi. Yani anlayamadı birden ne diyor Hoca Efendi. Orayı okusana dedi. Orayı okusana dedi.
Allah Allah.
Hoca Efendi, Hafız Efendi de tıkandı. Yani bunu tepkiyi beklemiyordu. Emin Hocam, Abdurrahman Hocam gibi yapmadı bunu ama. Yani bağırıp çağırmadı. Yani tam فَسَّجَابَ لَهُمْ hadi Allah kabul evet. etti duanızı okusana diyor. Başka bir hafız anladı meseleyi. Emin Hocam'ı tanıyan biriydi. Besmele çekti. O okudu. Emin Hocam rahatladı. Elhamdülillah yahu dedi.
Evet. Hani derler ya hocam. Emin Hocam da demek ki cemalinde celal gizli. Abdurrahman Gürsoy Hoca'da da celalinde cemal gizli.
Çok güzel beyan ettiniz. Bunu anlatmak istedim.
Evet.
Yani dedim ya biraz önce birbirlerine katkıları vardı. Yani Emin Hocam Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den böyle etkileniyordu.
Hocam araya gireceğim belki ama Emin Hocam'dan dinlediğimiz bir güzel Abdurrahman Gürses Hoca'yla beni de çok etkileyen bir hatıra şu an siz şey yapınca, zikredince gönlüme düştü. Dedi ki biz beraber dedi, bir hacca gitmiştik dedi Abdurrahman Gürses Hoca'yla. Bedir mıntıkasını ziyarete gittik dedi. Hepimiz ziyaretlerimizi yaptık dedi. Dualarımızı okuduk. Tam ayrılacağız dedi. Siz gidin ben gelirim dedi Abdurrahman Gürses Hoca. Biz biraz ilerledik dedi. Baktım dedi hoca yere yatmış dedi. Yani secde haline toprağa şey yapmış. Ağlıyor dedi. Sonra kalktı dedi geldi. Bunların bizim üzerimizde çok hakları var dedi. Gerçekten hocam yani o ya. Ashaba karşı o hürmeti. Ya o ashabı Bedir. Bunlar olmasaydı biz olmazdık der gibi. Ne kadar böyle bir hakikaten.
Yani celalli ama şey değil böyle. Gözü kör bir celalli değil.
Değil evet.
Celalli değil. Celali de merhametinden kaynaklanıyor. Yani nezaketinden. Kur'an'a karşı nezaketi oradaki hafıza nezaketinden fazla.
Evet.
Yani Kur'an'a. Mesela bu çok hoş bir şey hakikaten. Dua ediyorsun ediyorsun amin kelimesini bırakıp sadakallahu lazım diyorsun gibi
evet.
olduğunu düzeltti hoca efendi. Mesela başka hocalardan bahsederken de işte Kayseri'de filan alimi tanıyor mesela. Onun bu yönlerini hep öne çıkarırdı. İşte Mısır'da filancaya gittik. Bize şöyle dedi. Şunu yaptı dedi. Lütfullah hocamla oturduklarında bu hatıraları dinlerdik mesela. Bir gün Yalova'ya gittik. Sabuni Hoca'yı ziyarete gittik beraber. Muhammed Ali Sabuni'yi ziyarete gittik. Yani bir 3 saat kadar oturduk orada. Orada hep Halep'teki gördükleri, ziyaret ettikleri, Mısır'dan tanışıyorlar orada. Onlar o da Mısır arkadaşlarından. Bu alimlerin birbirleriyle bir araya geldiklerinde ortaya çıkan feyizler, bereketler kitaplardan daha etkili hocam.
Kesinlikle hocam.
Kitap.
Kesinlikle.
Çünkü kitabı anladın, anlamadın, yanlış anladın. Bu öyle değil. Bu ciddi bir şekilde örnek yani.
Hocam bir de bakın ziyarete giderken talebesini de alıp gitmek nasıl güzel bir şey.
O hocama mahsus bir özellik.
Öyle değil mi?
Yani güya şoför olarak götürüyor seni. Tamam beni şoför götürüyorsun arkaya da 3 kişi al diyor. Yani o yalnız mesela bazı yerlere biz gitmek istediğimiz halde yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir hadis var ya izin veriyorsanız bu da gelsin diye öyle her yere de götürmezdi. Yani hoş karşılanacağını bildiği yere.
Tabii, tabii.
Mesela tufeylilik deniyor ya yani ciddi bir toplantıya gidecek. O hatta çok iyi hatırlıyorum. Caiz olanları size sonra anlatırım. Siz gelmeyin der. Mesela bugün filan yere gideceğim. Filancılarla toplantımız var. Ben size anlatırım sonra.
Çok güzel.
Der. Bir kısmını anlatırdı. Yani bir iki yedik içtik filan. Anlarız ki yedik içtik dediğine göre konuyu kapatacak. Yani bir saygınlık karşısındakinin mahremiyetine dikkat etme olarak ben bunu görüyorum.
Doğru, doğru.
Yoksa sır ifşa etme olarak değil. Mesela siyasilerle otururdu. Çok iyi derecede muhabbet ederdi. Bize böyle çoluk çocuğun hak edeceği kadarını anlatır. Halbuki bir saat oturmadı onlar konuşulmazdı mesela bunu anlıyorsun. Bu güvenli yani ağzı güvenli biri. Yani seninle muhabbeti iyi diye karşısındakinin hakkını sana yedirtmiyor. Hocamız da Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi kitaplarda görülen şeylerin film gibi örneği vardı evet, hoca evet. efendi. Yoksa edep kitaplarında bunlar hep var zaten.
Hocam dedim yani edep kitaplardan değil ama işte hakikaten edepli şahsiyetlerin yanında öğrenilir. Aslında alimlik de herhalde böyle alimlerden geçiyor hocam.
Amil alim diyelim.
evet.
Amil.
Alimlik de o alimi çünkü siz bütün yönleriyle kopyalıyorsunuz adeta. İçinize çekiyorsunuz. Bakınız edebi de geliyor, üslubu da geliyor, ilmi de geliyor size. Şunu soracağım hocam. Doğrusu böyle güzel bir insandan geriye ne kaldı diye sorsak miras olarak yani manevi miras olarak hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
maddi miras yok hocam hiç bu konuşmaya da gerek yok.
Doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler altın ve dinar dirhem miras bırakmayız. Peygamberlerin bıraktığı miras ilimdir. Muhtevasında bir hadis-i şerif var ya hocam. Bu peygamber mirasına sahip olmuş bir şekilde Cenab-ı Hak lütfetmiş bir hocamız. Hocamızdan geriye bu anlamda manevi miras olarak neler kaldı desek, neler söylenir?
Şimdi evvela bir hoca efendi öldüğünde koltuğu, postu diyelim. Yeni ifadeyle evet. koltuğu birisine kalır. Hocamıza böyle diyor. Hocam anonim kaldı. Yani hocamız ümmete bıraktı bırakacağını.
Evet.
Mesela beni evladı gibi severdi. Ben iddia edemem ki hoca efendi bana verdi icazetini. Hiçbir talebesi de iddia edemez. Çünkü hoca efendi ümmete yetiştirip doğaya salıyorsun yani. Mesela
evet.
Ceylan nesli bitmesin diye uğraşıyor devlet. 100 tane yetiştirip ormana salıyor, Bolu'ya salıyor. Doğa büyüsün diye. Hoca efendi ümmetine çalıştı.
O zaman postlar çoğaldı hocam. Yani,
elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Hoca efendi dolayısıyla kim hizmet ediyorsa, Hoca efendinin varisi o.
Varisi o.
O ne, hasreti şuydu. Fatih Camii'nde ders okutun. Bu kütüb-i sitteyi okutun. İnsanlar Kâle Resulullah duysun.
Hocam o mirasını hiç olmasa devam ettirmek lazım değil mi? Talebelerinden birine, ikisine, üçüne böyle
Ediyor elhamdülillah.
Ediyor değil mi efendim?
Yani belki iftihar gibi olacak da ama mutluluk hissi için olduğunu söyleyeyim. Hoca efendinin rahatsızlığıyla beraber içime bir burukluk geldi. Hoca efendinin benim payıma düşeni devam ettireyim diye en azından. Vefatıyla beraber Buhari-i Şerif'e başladım ben.
Hocam hayırlı olsun.
Hem de devamlı olsun diye
evet.
internet üzerinden hanımlarla yapıyorum derse. Genç hanımefendiler.
Herhalde YouTube ya da benzeri kanallarda veriliyor değil mi hocam?
Yok, verilmiyor. O talebeler not tutuyor.
Peki o çekilmiyor mu hocam? O bir kaydı tutulmuyor.
Bayanlar okuduğu için çekmiyoruz. Bir 500'e yakın hadis okuduk. Her gün iki ders yapıyoruz. Sabah ve akşam iki defa ders yapıyoruz. Her gün yapıyoruz. Yani Hoca Efendi'nin hatırasını en azından Buhari üzerinden devam ettirelim diye. Hatta benim onun tembihiyle o zaman okuduğum Feyzül Bari kitabını da yeniden okumaya başladım ben.
Hocam erkeklerin ne suçu var da sadece hanımefendiler istifade ediyor?
Hocam yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduktan sonra kimsenin ayrıcalığı yok. Ama bu zamanda hanım kardeşlerimiz şeriata daha fazla sahip çıkıyorlar. İlme daha fazla sahip çıkıyorlar. Anne ruhu taşıdıkları için de tuttuğunu koparıyorlar.
Maşallah.
Yani erkekler de çok okumak istiyorlar da işte filan ilde ilahiyat fakültesine bir eleman lazım olunca o ders bitiyor. Hanımefendiler evliliğini bile geciktiriyorlar bu yüzden. Yani mesela zannediyorum 38 hanımefendiyle bu şeyi okuyoruz şu anda. Yani herhalde son 7000. hadisi okumadan bırakmazlar bu dersi diye itimadım var.
Barakallah.
Böyle itimat ediyorum. Çünkü erkeklerle başlanan işlerin engeli daha fazla.
Evet. İlimde de sebat önemli değil mi üstadım?
Sebat önemli.
Evet.
Her şeyde ed ve muha ve inkalle.
Ed ve
muha ve inkalle. Mesela biz sabahleyin oturuyoruz bazen bir hadis-i şerifi okuyoruz. O belki öğleden sonra akşama sarkıyor. Yani bir hadis bile okuyamadığımız, bir günde bir hadis bitiremediğimiz oluyor. Notlar tutuluyor filan. Bazen sınıyorum. Geçen dersler geçmiş mi? Ödevler veriyorum filan. Bakıyorum ki daha titiz. Ben hep şöyle örnek veriyorum. Allah-u Teala çocuk büyütmeyi erkeklerin vazifesi yapsaydı bugün 7 milyar olmazdı dünya herhalde hocam. Biz babayız mesela. Siz de babasınız. Hatta dedesiniz de siz. Mesela...
Hocam siz de dedesiniz.
İnşallah. Şöyle söyleyeyim. Bir çocuğumuz, küçük bebek ağladığında kaçıncı hıçkırığında siz uyanıyorsunuz? Kaçıncı hıçkırığında annesi uyanıyor?
Yani.
İlk hık yaptığında çocuk anne uyanıyor.
Uyanıyor.
Baba 5-6 kere iyice uykuyu rahatsız edecek hale gelince anca uyanıyor.
Evet.
Yani demek ki aldığı görevi son anına kadar devam ettirmek kadın karakteri aslında. Yanlış bir şekilde kadınlara icazet verecek kadar ilim öğretmeye karşı bir soğukluk oluştu. Mesela Hoca Efendi'nin konuşuyoruz. Gelenekten çok etkili dedik ya.
Evet.
Kadın talebelere ders verme konusunda soğuktu Hoca Efendi. Çekinirdi. Yani kadınlara hocalık yapmaktan çekinirdi. Mesela bir grup hanımefendi benden rica etmişlerdi. Hoca efendi bize Buhari okutsun biz devam edelim diye. Onları Nurattin Itır'a gönder. Şam o zaman açıktı.
Evet.
Benden de selam söylesinler. Onu da okusunlar Nurattin. Yani karşı olduğundan değil
evet.
O nezaketi onun, yani kadınların önünde oturup ders vermeye, bugünkü teknolojiyi de bizim tabii. Mesela ben şimdi internet üzerinden ders yapıyorum. Hoca Efendi'nin o imkanı yoktu.
Tabii.
Rahmetullahi aleyh. Onu Nurettin Hatır'a gönderdi de ben de aracı oldum. Nurettin Hatır o zaman Buhari icazetleri veriyordu. Buhari Müslim icazeti veriyordu. Nurettin Hatır
hocam oluyordu. Doğrusu hakikaten böyle eskiler denize benzetirmiş bazı hocaları. Hocaların böyle güzellikleri bitmez. Cenab-ı Hak hocamıza rahmet eylesin.
Amin.
Ahirette de inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sevdiği zevatla onu beraber haşr eylesin.
Talebelerini de hocam.
Talebelerini. Hepimiz inşallah. Biz de ona efendim, talebe olduk hepimiz.
Gurbet arkadaşısınız hocamla.
Evet efendim. Gurbet İnşallah hocam.
12 gün mü beraber yok? Kaç gün?
Epey oldu hocam ama tam sayısı
10-12 gün mü? Öyle bir olduydu. Allah rahmet eylesin.
Neydi? Onu da aslında bir ara bir başka vesileyle konuşmak lazım.
Nedvi hocamızı
konuşurken inşallah onu konuşalım. Yani hülasa Emin hocamız bütün tanıdıklarından, bu toprakların insanlarından hüsnü hal şehadet namesi alarak öbür aleme göçtü. Allah yerini boş bırakmasın inşallah talebeleriyle.
Hocam hüsnü halin, siz herhalde programı bitireceksiniz evet. Ama ben bunu söyleyeyim. Hocam Fatih Camii düşkünüydü.
Evet.
Fatih Camii Allah-u Teala kabrini de Fatih Camii'nin bahçesine koydu. Gerçekten sevdikleriyle beraber.
Fatih'i çok severdi. Fatih mahallesinde ömrü geçti doğrusu. Ve Fatih Camii'nde mektepleşti. Hoca orayı üniversite haline dönüştürdü. Ve Fatih Camii'nin haziresine de sırlandı efendim.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak İnşallah Fatih Camii'ne yolu düşen dostlarımız, kardeşlerimiz, hocamızı orada hatırlarlar, dualar ederler ve biz de hep beraber ona rahmet niyaz ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.